Ayrım 8.
Pek sevdiğimiz arkadaşımızın davetine gitmişizdir. Birbirinden nefis yiyecekleri önümüze getiren sevgili arkadaşımız bizim "Vallahi yiyemem, diyet yapıyorum" sözlerimizi bir dinlemiştir ki iki dinlemiştir, sonunda restini çekmiştir. "Yemezsen darılırım." Böyle sevgi dolu bir tuzağa düşülmez de ne yapılır? Hele diyetimiz bu akşam kalsın. Bir taneden bir şey çıkmaz. Bu baştan çıkarıcı sözle ne diyetler yıkılıp gitmiştir bilseniz. Tamam, diyet yapıyorsun, çok iyi, ama bir taneden bir şey çıkmaz ki. Bak, diyet kalori hesabı değil mi? İşte bunun kalorisinden ne olacak? Bu sözlerdeki bilgi ve akıllılık doğrusu dayanılacak gibi değil. Üstelik de kulağa olduğu kadar akla da hoş gelir. Ondan bir tane, ötekini atla, şunu da atla, bundan da bir tane, ucundan kulpundan diyet sakatlanır gider. Görünce dayanamadım. Sevgili diyetimizin bir iki günü geçmiştir. Azimle sürdürmekteyiz diyetimizi. İçimizin ezilmesine yüreklice göğüs germekteyiz. Şimdilik görünürde kilo verme falan yoktur ama hafiflediğimizde inkar edilmez. İşte tam bu günlerde pek canımızın çektiği bir şeyi görüveririz. Bu sofrada önümüze gelmiştir. Uzun yılların aklımızda kalan tadıyla bize melül mahzun bakmaktadır. Bu bakışta öyle bir hüzün vardır ki insan yüreği dayanmaz. İnsan ne kadar katı olsa artık bu hüzne yumuşar. El uzanır ve özlem dolu bir kucaklaşma yaşanır. Görünce dayanamadım tuzağıdır bu. İçim ezildi. Bazen birdenbire içimiz ezilir. İnsanın içi ezilince gözü de kararır. Burada fizyolojik bir gerçek vardır. Yeme zamanlarının arası iyi ayarlanamamıştır. Kan şekeri düşmüştür. Gerçekten de bir şey yenmesi gereklidir. Diyet yapanların bu noktayı iyi bilmeleri gerekir. Kalorisi düşük bazı şeylerle bu nokta pekala geçilebilir. Ama dikkat edilmezse birçok şeyi yemekte olasıdır. Artık o anın dayanma gücüne kalmış bir kritik nokta. Eğer bu kritik noktayı seversek sık sık yineleyeceğinden kuşkumuz olmamalıdır. Ne yapayım, içim eziliyor, dayanamıyorum. Gerçekten de ne yapacağımızı bilmezsek diyette sakatlanır gider. O şişmanlatmaz ki. Bu bilimsel görünümlü tuzağa dikkat etmek gerek. Diyeti neden yapıyoruz? Zayıflamak için değil mi? İyi ya, o şişmanlatmaz. Nereden mi biliyorum? Geçenlerde okudum. Hayır, şişmanlatmıyor. Senin aklında yanlış kalmış. Ben hiç çekinmeden yerim. Kilo falan da almıyorum. Sen ekmeğe dikkat edeceksin. İnsanın pek işine gelen bir tuzaktır bu. İyi niyet dolu, dostça, sıcak. Önümüzde pek de güzel durmaktadır. Demek ki ben yanlış biliyormuşum. Aklımda öyle kalmış, şişmanlatmıyor demek. Gene de çok yememek gerekir herhalde. O şişmanlatmaz ama sen istediğin kadar ye. El uzanır, o şişmanlatmayan nefis şeylerden bir iki atıştırılır. Bir şeyler yiyiverdim. Diyet yapıyoruz ya, düzenli yemekleri bıraktık. Diyet listemizde ne varsa onları yiyoruz. Ama çalıştığımız yerde ne yapacağız? Yanımıza sefer tası alacak halimiz yok ya. Orada da dikkat ediyoruz. Artık bulabildiğimiz şeyleri yiyoruz. Burada bir belirsizlik var. Bir şeyler yiyiverdim. Bu belirsizliğin içinde pek hesap kitap yer tutmaz. Şöyle göz kararı, el yordamı bir şeyler. Bir gün diyet dışı bir şey giriverir, bir gün tatlı bir şey. Bir şeyler tuzağının girdisi çıktısı pek boldur. Dur, tadına bakayım. Biliyorsun diyetteyim, yiyemem. Biliyorum şekerim. Ye diyen kim? Şöyle tadına bakıver. Pek güzel oldu. Tamam, tadına bakarım ama ye diye sakın ısrar etme. Eder miyim canım? Diyette olduğunu bilmiyor muyum? Sen de çok katı diyet yapıyorsun ama sonra hasta falan olmayasın. Ve o nefis yiyeceğin tadına bakılır. Tadına bakmak ömür bir iştir. Şöyle ucundan bir lokmacık alınır. Gerçekten pek güzel olmuş. Eline sağlık. Bir küçücük lokmacık daha. Sen bunu değişik yapmışsın. İçine ne koydun? Bir minicik çatal ucu daha. Doğrusu pek nefis. Artık tamam, yemem. Vallahi kendimi tutmasam hepsini yiyeceğim. Yok yok, ısrar etmem. Diyet yapıyorsun, biliyorum. Dur, tadına bakayım tuzağa. Doğrusu ya, düşünmeyecek tuzak değildir. Pek az kişi kendini bundan kurtarabilir. Burnumda tüttü. Ne çok şey insanın burnunda tüter. Ah, bu diyet yapmak zorunda kalmak. İstediğini yiyip de kilo alamayanları kıskanıyorum. İstediğim hiçbir şeyi böyle doya doya yiyemedim. Hep ölçülü, hep dikkatli olmak. Ne yapalım, bizim de yapımız böyle. Yakamıyorum işte. Yediğimi yakamıyorum. Yiyemediğim şeylerin hepsini özlemiyorum. Yemeği veririm. Biter gider. Ama bir şey var ki burnumda tütüyor. Kaç gündür aklıma takıldı. Canım ölecek değilsin ya, bir kerecik yersin, olur biter. Aklınla yaşa. Vallahi doğru. Diyet yapıyorum diye kendimi de öldüremem ya. Hayatımız zaten zehir oluyor. Onu yapma, bunu etme. Bıktım artık. Burnumda tüttü. Ben de tuttum. Bir güzel afiyetle yedim. Yok, öyle aklıma geldikçe yediğim mediğim yok. Bir kerecik yedim. Aklımdan çıktı ama. Doğrusu pek pek burnumda tüten bir şey olursa yerim. Birbirinden tatlı tuzaklara dikkat. Diyet yaparken birbirinden tatlı tuzaklara dikkat. Bir ikisine düşsek bile kendimizi toparlarsak pek sorun çıkmaz. İnsan hemencecik kötü yola düşmez. Ama diyetin zahmetli yollarında ayağımız sık sık tökezlerse, tuzakların birinden çıkıp ötekine düşersek sonumuz pek iyi olmaz. İlk yaza girdik, önümüz yaz. Mayolar giyilecek. Bu bellerle, bu kalçalarla nasıl olacak bu iş? Aman dikkat! İnsanları tatlı sözlerle kandırırlar da sonra elinden tutan olmaz. Siz siz olun, önümüze de konsa, yanınızda yörenizde de dolaşsa tuzaklardan kendinizi koruyun. Siz kendinizi korursunuz, biliyorum da ben öylesine yazdım. Beş duyumuzla yaşamak mı, yaşamamak mı? Geçen gün yolda karşılaştık, selam vermeden geçtin, farkında mısın? Ne zaman? Seni gördüğümde selam mı vermedim? Hiç öyle şey olur mu? Fark etmemişim. Nerede karşılaştık? Bakmakla görmek arasındaki farktır bu. Nice şeye bakarız da bazılarını görürüz, bazılarını görmeyiz. Eskiden okuduğunuz bir kitabı yeniden okuyun, eskiden gördüğünüz bir filmi yeniden görün, bunu daha iyi anlarsınız. İnsana kimi yerlerini ilk kez okuyor, ilk kez görüyor gibi gelir. Bir akşam üzeri kendinize 5 dakika zaman ayırın. Aklınızdan her türlü düşünceyi çıkarın. 5 dakika çevrenize bakın. Bir ağaca bakın, bir çocuğa bakın, denize bakın. Başka hiçbir şey düşünmeden bakın. Ne çok şey gördüğünüze şaşacaksınız. Her gün oradan geçerim de hiç fark etmemişim dersiniz. Gündelik hayhu içinde beş duyumuzu hiç de gereği gibi kullanmadığımızın ayrımına pek varmayız. Oysa bakmak başka şeydir, görmek başka şey. Aşk edebiyatında bu durumun güzel örneklerinden biri Leyla ile Mecnun'un öyküsüdür. Leyla'nın aşkı uğruna çöllere düşen, başıboş gezen Mecnun'a herkes üzülmektedir. Bunlardan biri günün birinde Leyla'yı görür. Bakar ki kara kuru bir kız, şaşar kalır. Mecnun bu kızın nesine tutulmuş da böyle dolaşıp durur der. Mecnun da söyler bunu. Mecnun'un yanıtı şudur: sen bir de benim gözümle görebilsen. İnsanlara bakışımız da öyle değil midir? Eşimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza hep gündelik hayatın içinde sıradan alışılmış bakışlarla bakmıyor muyuz? Belki de görmeyen bakışlarla. Sonra da şaşmıyor muyuz? Kocam birden değişti, karım eskisi gibi değil, oğlumu tanıyamıyorum, bu kıza ne oldu böyle? Aslında kimse birdenbire değişmiyor ama biz görmeyi bilmiyoruz da ondan şaşırıyoruz. Sadece bakıyoruz, bakıp geçiyoruz, o kadar. Beş duyumuzun hiçbirini yeterince kullanmıyoruz. Nedir beş duyumuz? Görme, işitme, dokunma, koklama, tatma. İşitmeyi alalım. Sesler, sözler kulağımıza geliyor. Peki biz bunlardan ne anlıyoruz? Belki de kendi anlamak istediklerimizi anlıyoruz. Hiç üzerinde durup düşünüyor muyuz? Anlamak işine önem veriyor muyuz? Zaman ayırıyor muyuz? Şöyle konuşmalar neden insanlar arasında yapılıyor? Ben sana bunu daha önce söyledim, sen önem vermedin. Söyledim bak, farkına bile varmamışsın. Hep böyle yaparsın sen. Bu anlaşmazlıklar küçük gibi görünür ama işitmekle duymak arasındaki ayrımı ne güzel yansıtır. İşitmek başka şeydir, duymak başka şey. Tren yoluna bitişik bir evde oturan ailede yapılan gözlemler göstermiştir ki, anne bütün gece boyunca geçen trenlerin sesiyle uykusundan uyanmıyor da bebeğinin ilk ağlayışında uyanıyor. Annenin bebeğinin sesine karşı duyarlılığı her şeyin üstünde. Tren gürültüsüne ise alışmış. Alışkanlık duyarlılığı azaltır. Bu yalın gerçek artık duyamadığımız nice heyecanın nerelere yitip gittiğini de açıklıyor. Heyecanlar alışkanlıkların tek düzeliğinde yok oluyor. Beş duyumuz dedik değil mi? Dokunma. En önemli duyularımızdan biri değil mi? Üzüntülü bir zamanımızda omzumuza dokunan bir elin bize verdiği güç nedir? Omzumuza dokunan bir insan elinin bize verdiği şey nedir? Sevdiğimiz bir insana neden dokunmak isteriz? Sevmediğimiz bir insana neden dokunmak istemeyiz? Bana ilk dokunduğu zaman bir tuhaf oldum. Bana dokunacak diye korktum. Tüylerim diken diken oldu. Bir sevgiyi, bir nefreti, bir isteği, bir uzaklığı, dokunma duygusu ne açık belirtir. Acaba dokunma duyumuzu yeterince kullanıyor muyuz? Bir anda içimizden gelen bir sevgiyle, içimizden gelen bir şefkatle eşimizin saçlarını okşama duygumuzu ne zamandır duymadık? Sakin bir akşam, kadının birdenbire kalkıp eşinin saçlarını okşadığını düşünelim. Eşi ne yapar acaba? Saçını okşayan eli tutup öper mi? Başını kaldırıp hayrola ne var şimdi diye sorar mı? Okuyorum şimdi görüyorsun mu der. Farkına bile varmaz mı? Eşiniz size şöyle sevgiyle, şefkatle dokunmayalı ne kadar oldu? Yoksa ancak sevişme öncesinde mi okşamak ister? Dokunma duyumuzu ne kadar az kullanıyoruz? Desmond Morris, sevmek dokunmaktır diyor. Günlük hayatımızı şöyle bir düşünelim. Nelere dokunuyoruz, nelere dokunmuyoruz diye bir düşünelim. Galiba en az birbirimize dokunuyoruz. En az insana dokunuyoruz. Oysa dokunmak nice incelikli, nice duyarlı bir duyu. Beş duyuya devam. Koklama duyumuz var değil mi? İyi kokular var, kötü kokular var, güzel kokular var. Kadınların kokuları daha iyi algıladığı da bilimsel bir gerçek. Kadınların çoğu pipo tütünü kokusundan hoşlandıklarını, yaprak sigarasının kokusundan hoşlanmadıklarını söyler. Her insanın kendine özgü bir kokusu var. İnsan kokusu kendine özgü bir dünya. Bir çocuk annesinin gardırobunun kapısını açıp da duyduğu kokuyu içine çekerek annem kokuyor dediği zaman doğruyu söylemektedir. Orada annesi kokuyordur. Bir erkek sevdiği kadını kokladığı zaman, bir kadın sevdiği erkeği kokladığı zaman önemli bir duyu yaşanmaktadır. Kadın kokusu bir film, bilmem gördünüz mü? Koku, Das Parfüm, bir romanın adı. Patrick Süskind'in bu romanı bizde de yayınlandı. Kokusu olmayan bir insanın öyküsü bu, düşündürücü. Erkek kokusunun birlikte yaşanan kadının adetlerini düzenlediği anlaşıldığından beri kokunun insan hayatında önemli bir boyutu da ortaya çıktı. Duyuların daha nice boyutu var. Bilemediğimiz, körleşmiş, duygusuzlaşmış, aşınmış, yalama olmuş, kullanıyor sanıp da kullanamadığımız, kullanma gereğini duymadığımız, ayrımına varmadığımız. Beş duyunun biri de tatma duyumuz. Tad organımız da dilimiz. Onu nasıl kullanıyoruz? Yemekte mi? Belki yemekte bile değil. Önümüze konan yemeği bir an önce yiyip kalkmayı düşünürken tat duyumuzu nasıl kullanacağız? Acı, tatlı, ekşi, tuzlu. Hepsi bu mu? Beş duyumuzla yaşamak. Beş duyuyla yaşamayı belki de yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Beş duyuyla doğaya bakmayı, insana bakmayı, beş duyuyla sevmeyi belki de yeniden öğrenmek gerekiyor. Cinsellik denen şey belki de beş duyuyla sevişmeyi bilmektir. Belki de duygularımızın eğitilmesi gerekiyor. Yeniden eğitilmesi gerekiyor. Duygularımıza hayatımızda yitirdiğimiz yeri yeniden vermemiz gerekiyor. Ne olacak demeden, olsa ne olur, olmasa ne olur demeden, bir bu işimiz mi kaldı demeden, duygularımıza yeniden bakmamız gerekiyor. Kim bilir, belki de yaşama sevincini yitirmek dediğimiz şey budur. Yeniden insan olmak, yeniden canlı olmak, yeniden yaşamak. Asıl işimiz bu değil mi? Tatil. Dinlenme mi, yorgunluk mu? Tatil iyi de dinlendim mi, yoruldum mu anlayamadım. Tatilde hiçbir iş yapmayayım diyorum, olmuyor. Gene onu getir, bunu götür, çocuklara göz kulak ol, orayı topla, burayı temizle. Evden beter. Tek başına tatile gidenlere imreniyorum. Bir tura katılacaksın, hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksin. İşte ona tatil derim ben. Tatil iyi geldi, ne olursa olsun. İnsan anlamıyor ama bütün yıl yoruluyor demek ki. Çevre değişikliği iyi geldi. Orada iyiydi ya, döndükten sonra ayrıca bir dinlenme tatili gerekli. Bir şey diyeyim mi, tatilde daha çok yorulmuşum. Dönüp geldik, çamaşırdı, temizlikti, tatil mi yaptım, dinlendim mi, unuttum gitti. Seneye başka bir yer bulalım. Ben gürültü istemiyorum. Denizinde, menizinde değilim. Kafamı dinleyeyim yeter. Şöyle insanı az, sesi az, kira az bir yer bulalım. Dinlenmek istiyorum. Aman anne, kendi başımıza kalacak olduktan sonra evden çıkmaya ne gerek var? Tatilde eğlence olmalı. Müzik, hareket, yeni arkadaşlar. Siz uyuşmuşsunuz. Tatile mi gidiyoruz, yaşlılar yurduna mı? Bakalım seneye tatil yapabilecek miyiz? Fiyatlar korkunç artmış. Düşündüğümüz paranın neredeyse iki katını harcadık. Millet nasıl rahat para harcıyor anlamıyorum. Nereden buluyorlar bu parayı? Sizin de parayı falan düşündüğünüz yok. Onu alalım, bunu içelim. İyice silkelendik ha. Senin de paradan başka düşündüğün yok. Yılda bir kere tatile çıkmışız. Ne yapalım yani? Zamanında bir yazlık edinseydik, şimdi nereye gideceğiz diye düşünmezdik. Tatil başkalarına rahatlık, bize dert. Bıktık vallahi. Yazlık mı? Hep aynı yer, aynı insanlar, aynı konuşmalar. Bedava verseler istemem. Evden ne farkı var yazlığın? Üstelik kışın da aklın kalacak. Kapı açık mı? Camları kırdılar mı? İstemem. Reklamlardaki tatil nerede? Ne güzeldir reklamlardaki tatil. Havuzun kenarına uzanmış genç kadın, yanında ayakta duran genç bir erkek, ikisinin de elinde içkileri, bronzlaşmış tenler, mutluluk yayılmış yüzler, incecik vücutlar, çevrelerinde küçük masalar, uzaktan görünen garsonlar. Ah, reklamlardaki tatiller. Reklamlardaki genç kadının, genç erkeğin de ne para derdi vardır, ne yıkanacak çamaşırı. Akılları fikirleri, şimdi ne içelim, akşam nereye gidelim diye çalışır. Tatil diye buna denir işte. Neyse, biz şimdilik reklamdaki güneş yağını alalım da belki bir yanımız onlara benzer. Belki de tatilin en güzel yanı bir umut olmasıdır. İnsanın yaşadığı çevreden, yaptığı işten, her gün gördüğü insanlardan, sıkıntılarından, bıkkınlıklarından, tek düzeliğinden kaçma umudu. Belki de kendinden bile kaçma umudu. 11 ayın bir sultanı. 11 ayın bir sultanı diye Ramazan ayına denirdi. Ramazan ayını sultan sayanların sayısı artsa da insanların aklındaki sultan ay tatil ayıdır. Evde yoruldunuz mu? Gelsin aman bu yıl iyi bir tatil yapayım isteği. İşten sıkıldınız mı? Gelsin bu yıl tatile Temmuz'da çıkayım düşüncesi. Tatile bunca umudu yüklemek yanlış ama başka yolumuz yok. Hem bunca umudu tatile de yüklemezsek ne yapacağız? Umut yüklenecek ne kaldı hayatımızda? Tatile umutlarınızı götürün ama sorunlarınızı götürmeyin. İnsan varsa sorun da vardır. Ne yapalım? Gelin tatilimizi sorunların da tatili yapalım. Aklımıza takılan ne varsa erteleyelim. Tatile kendimizi götürelim. Herkesin de tatile kendini götürmesini kabul edelim. Kendi tatilimizi başkasına kabul ettirmeye çalışmayalım. Bu herkes özellikle eşimizdir, çocuklarımızdır. Tatilin keyfini çıkarmak. Tatilin keyfini çıkarmak bizim elimizdedir. Ama bu keyfi kaçırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya da pek meraklıyızdır. Kitap mı okuyorsun? Tatilde kitap okunur mu? Gez toz, başka düşündüğün yok. Derslerine de arada bakıversen ne olur? Şu sigarayı biraz az içsen olmaz mı? Güya temiz havaya geldik. Kadına bak. İnsan o mayoyu giymeden önce vücuduna bir bakar. Sen kim, o mayoyu giymek kim? Şu yanımızdakilere öyle kızıyorum ki. Bıraktılar çocukları deniz kenarına. Boğulsalar haberleri olmayacak. Hadi kalkalım artık. Duşlar kalabalık olur sonra. Bırakalım bu kent alışkanlıklarını. Bırakalım bu titizlenmeleri, kaygılanmaları. Herkesi biraz kendi haline bırakalım. Kendimizi de. Asıl kendimizi. Kendimizi biraz kendi haline bırakalım. Denizin maviliklerine bırakalım. Kumların sıcağına bırakalım. Güneşin ışınlarına bırakalım. Asıl gereksinmemiz belki de odur. Tatilde insanı tanımak. Tatil günleri insanları yeniden tanımak için iyi bir fırsattır. Günlük hayhuyun içinde yeterince dikkat etmediğimiz davranışları, insan değişmelerini tanıyabiliriz. Eşimize ne kadar uzun süredir şöyle dikkat etmediğimizi tatilde anlayabiliriz. Onun değişen özlemlerini, değişen beklentilerini fark etmenin zamanıdır şimdi. Büyüyen çocuklarımızı fark etmenin zamanıdır. Bu fırsatı kaçırmayalım, değerlendirelim. Uzun zamandır yakınlarımızla bile böyle yakın olmadık. Onlara bakalım, anlamaya çalışalım. Onlara karşı nerelerde yanlış yaptığımızı düşünelim. Kendimize de yakından bakalım. Bizde neler değişti, neler değişmedi düşünelim. Hayattan neler bekledik, neler oldu, daha neler bekliyoruz düşünelim. Tatil gündeminin bize verdiği fırsattan yararlanalım. Tatil kişilik geliştirir. Biz pek fark etmeyiz ama tatil insanın kişiliğini geliştirir. Yeni yerler görmek, kısa süre için de olsa yeni bir yaşama biçimini denemek, yeni insanlar görmek insanın kişiliğini geliştirir. Çocuklar için topluma karışmak, gençler için yeni arkadaşlar edinmek onların kişiliğini geliştirir. Onların toplumsallaşmasında önemli bir rol oynar. Tatili sadece dinlenme saymak, sadece günlük hayattan uzaklaşma saymak eksik değerlendirmedir. Tatil, hayata yeni bir yerden bakma şansıdır. Çevreye, doğaya, insana yeni bir yerden bakma şansıdır. Bu şansı kullanabilenler için tatilin özel bir değeri vardır. Kişiliğimize yeni bir şeyler katmak, kişiliğimizi zenginleştirmek, kişiliğimizi güçlendirmek için tatili kullanmak akıllı bir davranıştır. Tatil dışında da dinlenmesini bilmek. Tatilden dönüş biraz tatsızdır kuşkusuz. Güzelim tatil günleri bitmiştir. Tatilden geriye yorgunluk, yıkanacak giysiler, boşalmış bir cüzdan kalmıştır. Ama güzel günleri unutmayalım, bu duyguları aşmasını bilelim. Dinlenmek için sadece tatil beklemeyelim. Kendimize aylık, haftalık, günlük dinlenme zamanları ayıralım. Ayda bir gün, haftada birkaç saat, günde 15 dakika dinlenmeyi öğrenelim. Bu süreyi kendimize ayıralım. Dinlenmek sadece sırt üstü uzanmak değildir. İstiyorsak öyle yapalım. Ama başka dinlenme biçimleri de vardır. Şöyle bir dolaşmak, müzik dinlemek, kitap okumak ya da benzer bir yolla dinlenebiliriz. Tatiller gelir geçer. Kalıcı olan insandır. Bizim suçlu cinselliğimiz. Cinsellik konusunda herhalde yazılmadık şey kalmadı. Gazetelerde, dergilerde yayınlanan yazıları okuyunca insanın aklına bu geliyor. Ama yazıları okuyunca bakıyorum ki çoğunun bizim toplumumuzun yaşadığı sorunlarla ilgisi sanıldığından daha az. Cinsel konulardaki yayınların en önemli yararı bu konuların artık yasak olmaktan çıkarılmasına yaptığı yardım. Yoksa Amerika'da yapılmış bir cinsellik araştırmasının Alman toplumundaki cinsel davranışların bize aktarılmasının yararları sınırlı. Sınırlı çünkü cinsel davranışlar, cinsel eğitimler, cinsel sorunlar her toplumun insan yetiştirme biçimlerine, değer yargılarına, doğru hareketler, yanlış hareketler cetveline sıkı sıkı bağlı. Biz kendi toplumumuzda insanın cinsel konulardaki anlayışını, davranışını, eğilimlerini, beklentilerini, sorunlarını araştırmadığımız, incelemediğimiz sürece de böyle gidecek. Bakınız, toplum içinde cinsel konuları hiç konuşmayız. Bakınız, cinsel konuları aslında çok merak ederiz. Bakınız, cinsel konuları konuşurken ya sıkılırız ya güleriz. Neden? Hala gizlidir de ondan. Hala yasaktır da ondan. Oysa cinsellik doğal bir güdü, yaşamın bir parçası. İşte doğal bir güdü, böylesine ayıpla yasak arasına sıkışırsa, sürekli olarak itildiği yerde gereğinden çok kımıldar, gereğinden çok kendini belli eder. Biz de bu gereğinden çok kımıldayan dürtüyü aşırı cinsellik sayarız. Toplumumuzun en çok alıştığı cinsel davranış tipi budur. Gizli, kışkırtıcı, yarım bırakılmış. Bunun nedeni de gene toplumun değer yargılarının insandan beklediğidir. Gizlilik ayıplanmayı önler. Kışkırtıcılık cinsel güdünün itişini belirtir. Yarım bırakılmışlık suçtan kurtarır. Düşünmek ayıp, yapmak suçtur. Ayıpla suç arasına sıkışmış bir güdü de sürekli diri kalarak yaşamaya çalışmaktadır. Bir kız çocuğunun nasıl yetiştiğini düşünelim. Bir kadın olarak kendinizi düşünün. Nasıl yetiştiniz? Kadının Adı Yok'u okudunuz değil mi? Duygu Asena'nın bu kitabında hepimiz kendi toplumumuzun kadınını biraz daha tanıdık. Ya erkekler? Erkeklerin nasıl yetiştiğini düşündünüz mü? Erkeğin Adı Yok'unda yazılması gerekli. Bir erkek çocuğunun doğumundan beri sürekli kışkırtılması onu nasıl etkiliyor, düşündünüz mü? O, arka üstü yatırılmış, pipisi gururla fotoğraf makinesine çevrilmiş çocuk nasıl yetişiyor? Daha 3-4 yaşlarında başlayan kızlar oğlumdan korksun anlayışıyla aşırı erkekleştirilmiş bu çocuk, büyüyüp de tıpkı kız çocukları gibi ayıpların, günahların duvarlarına çarpınca hangi çelişkileri yaşar?